Ayrım 12.
Sicilien Erigando, François Chrysler. François Francœur 1698-1787, Fransız besteci ve kemancı. İki kez Paris Opera yönetmeni, saray müzikçisi. Bir koral üzerine etüt, Stamitz Chrysler. Karl Stamitz, asıl adı Karel Stamik. 1745-1801, Alman besteci ve kemancı. Tempo diminue, Pugnani Chrysler. Eleştirmenler Padre Martini'nin Andantino'da ya da Porpora'nın Allegretto'da bestelendiği tarzda açıklanan biçimini tartışmaktan haz almayı sürdürüyorlar. Oysa bu uyarlamayı yapan Chrysler'e ilişkin tek laf etmiyorlardı. Sonunda 1935'te New York Times'ın müzik eleştirmeni Olin Downes, Chrysler'in Güzel Pugnani ve Chrysler, Preludium ve Allegro'sunda yapmış olduğu değişikliklerin izini araştırmaya koyuldu. Köşeye sıkışan Chrysler, Pugnani'nin bir Preludium ve Allegro'sunu hiç görmediğini, parçanın tümünü Pugnani'nin yazmış olabileceği bir üslupla kendisinin yazmış olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bu bir fırtına kopardı. Chrysler'in kendisine ün sağlamak için ölü bestecilerin haklı olarak kazandıkları taçları soymakla, kamuoyunu aldatmakla, düpedüz namussuzlukla suçlandı. Yapıtları kim olduğu bilinmez, Dvorsky gibi takma bir ad altında çalınan Joseph Hoffman gibi yazmak başka şeydi. Bir Vivaldi ya da Couperin'i modern bir giysi içinde maskaraya çevirmek başka şey. Birkaç kişi gülerek Chrysler'in güzel bir oyun oynadığını söylüyordu. Ama bunlar azınlıktaydılar. Sonunda Chrysler bütün bu curcunadan çılgına dönerek şu açıklamayı yaptı. 30 yıl önce bana bu yola başvurmayı zorunluluk dayattı. O zamanlar ben programlarımı genişletmek istiyordum. Programlarımda adımı arsız arasız bir biçimde yinelemeyi amaca aykırı ve patavatsız bir tutum olarak gördüm. O günlerde bilgili çevrelerde parçalarımın bestecileri konusunda en ufak bir kuşku olmamıştı. Hiçbir zaman onları yayımlama düşüncem olmadı. Gitgide öfke yatıştı. Kamuoyu yavaş yavaş ölü ya da diri, bir besteci bu yapıtların kendisine ait olduğu iddiasından onur duysa gerektir sonucuna vardı. Dünyanın en büyük kemancısı. Bir akşam Yaşa Heifetz, 1901-1987, Rusya doğumlu ABD vatandaşı keman virtüözü ile Misha Elman baş başa yemek yiyorlardı. Her ikisinin de ünlü birer kemancı olması bir araya gelmekten hoşlanmalarına engel olmuyordu. Misha Elman her zaman olduğu gibi son tamamlayıcısı üzerine yüksekten atıp tutuyor, varyansın ediyordu kapalı gişe satılan biletler, imza avcıları, plak sözleşmeleri vb. Sonunda bir süredir Heifetz'in konuşmadığını fark etti. Çelebi bir tavırla, "Kendimden söz ettiğim yeter Yaşa. Biraz da sizden konuşalım. Son konseriniz için ne düşünüyorsunuz, bana söyler misiniz?" Tam o sırada bir ulak elinde bir gümüş tepsi içindeki bir mektupla çıka geldi. "Özür dilerim baylar. Birinize bir mektup getirdim. Ama hanginizindir bilmiyorum." "Kimin adresine yazılmış?" "Dünyanın en büyük kemancısına." Baylar bundan hiç de memnun olmamış görünüyorlardı. Heifetz yüce gönüllülükle "sizedir" dedi. Misha pek de içten olmayarak "yo hayır sizedir" diye duraksadı. Heifetz "ben ısrar ediyorum" dedi Misha. "Yapamam" dedi. Böylece birkaç dakika geçti. Bu sırada ulak hala elinde mektupla öylece bekleyip duruyordu. Sonunda Heifetz ona bahşişini vererek mektubu aldı ve masanın üzerine bıraktı. Yüzünü ekşiterek "şimdi ne yapalım" diye sordu. Elman "birlikte açalım" diye önerdi. Kime yazıldığını öğrenmenin tek yolu bu. Onun üzerine biri zarfı yırttı, öbürü mektubu zarftan çıkarttı. Her ikisi de mektuba eğildiler. Ardından kahkahayı patlattılar. Mektup "Sayın Bay Chrysler" diye başlıyordu. Kahvaltı servisi yapıldı. İkisi de kısa boylu, ikisi de tombul ve sarışın olan ötümlü sesli kemancı Misha Elman ile eşlikçisi Sanford Schlesel turneye çıkmışlardı. Pullman vagonunda lüks bir kompartmanları vardı. Fransızların Le Confort Modern adını verdikleri biçimde yolculuk etmekteydiler. İlk gün Misha geç vakte kadar uyudu. Buna karşılık Sanford erkenden vagon restoranına gitti. Kendisine gösterilen ilgiden şaşkına döndü. Önüne mükellef bir kahvaltı getirildi. Önce nefis bir kavunla servise başladılar. Onu çeşitli hububattan hazırlanmış kahvaltılıklar, domuz sucuğu ve yumurta izledi. Kızartma kekler, tarçınlı çörekler ve kahveyle ikram sona erdi. Şef garson her keresinde gelip her zamanki ince tekniğiyle ellerini ovuşturup eğilerek herhangi bir şeyin eksik olup olmadığını büyük bir kibarlıkla soruyordu. Schlezel de ona kibarca memnuniyetini belirtiyordu. Her zaman yaptığı gibi hesabın arkasına Misha'nın adını yazdı ve karnı iyice doymuş, hayatından çok memnun bir halde kompartımanına döndü. Elman bir süre sonra kalktı, giyinerek acele restorana koştu. Az sonra ateş püskürerek geri döndü. Berbat mı berbat bir kahvaltı, onun kadar berbat bir servis, neden bana söylemediniz? Bir sanatçının böyle bir muameleyle karşılaşması ona hakarettir. Bu şirkette bir daha yolculuk etmeyeceğim. Yenecek şeyler çok az. Her şeyde buz gibi soğuk, korkunç. Schlezel masum masum, hayrola sorun nedir diye sordu. Ne mi var? Size anlatıp duruyorum ya, demir yolu kumpanyasına mektup yazacağım. Söylesenize siz bu berbat kahvaltıyı ettiniz mi? Benimki iyiydi.
İyi ha, hiç inanma.
İyiydi ama, hem de olağanüstü iyiydi. Her şey boldu da. Elman işi araştırmaya karar verdi. Çok uğraşmasına kalmadan yanlışlıkla eşlikçiyi sanatçı sanan şef garsonun Elman için hazırlanan tüm kahvaltıyı Schlezer'in önüne serdiğini, virtüöze daha az önemli bir sanatçıya yeterli olduğunu düşündüğü soğuk konukseverliği gösterdiğini öğrendi. Bu toplumsal davranışlar konusunda göz ardı edilmemesi gereken bir dersti. Buradaki inceliği görmediğini söylemekle Bay Elman'a haksızlık etmiş olmayız. Psikolojik sıcak. Heifetz'in Carnegie Hall'daki bir dinletisinde piyanist Leopold Godowski, 1870-1938, Polonya doğumlu Amerikalı piyanist ve besteci. Kemancı Misha Elman ve daha bazı sanatçılar bir locada oturuyorlardı. Heifetz her zamanki gibi enfes bir icra yapıyor ve dinleyicilerin heyecanı gitgide artıyordu. Elman ise gitgide daha rahatsız bir duruma geliyordu. Koltuğunda kıpır kıpır oynuyor, kalkıp oturuyor, bir türlü hareketsiz duramıyordu. Sonunda cebinden mendilini çıkararak terleyen alnını sildi. Fısıltılı ama duyulacak bir sesle Godowski, "Size de müthiş sıcak gelmiyor mu burası?" dedi. Godowski taşı gediğine koydu. "Piyanistler için pek değil." Paderewski'nin Üç Beyleri. Berlin'de konser vermek dendi mi, yaşamı boyunca Paderewski'nin içine hafaganlar basardı. Bu da yerden göğe kadar hakkı vardı. Gençliğinde bir seferinde von Bülow'un yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası ile Beethoven'ın konçertolarından birini çalmak üzere sözleşme yapmıştı. Sahne dip ışıklarının öte yanında, dinleyiciler tarafında durum son derece iyi ve kusursuz görünümdeydi. Oysa icracılar tarafında sinirler iyice gergindi. Von Bülow acınacak bir haldeydi. Paderewski'ye itiraz etmiş, konser için başka bir piyanisti, hiç kuşkusuz çok güzel bir hanımı angaje etmek istemiş, kabul ettirememişti. Von Bülow'un öfkesini sanatçının parlak yeteneği bile yatıştıramamıştı. Kendi icrasına halel getirmeden solucunun icrasını baltalamak için ancak bu işin kurdu olmuş kimselerin akıl edebileceği sinsi mi sinsi yöntemlerle elinden geleni ardına koymadı. Oysa icra her şeye karşın kadans bölümüne kadar iyi gitti. Sıra kadansa gelince şef genellikle değneğini elinden bırakır ve orkestraya çalmasını hafifçe işaret edinceye kadar hiç olmazsa görünüşte bir takdir havası içinde solucuyu dinler. Von Bülow değneğini bıraktı. Yavaşça piyanoya sokuldu. Tam o sırada kasıtlı olduğu çok açık bir öksürük nöbetine tutuldu. Klavyeye dönerek Hinoğlu hincesine ritmi çelmeleyecek bir tempo tutturarak yüksek sesle öksürdü. Piyanistin dikkatini darmadağın ederek ritmi eni konu kaybettirdi. Paderewski icrayı güç bela tamamladı. Bitirir bitirmez de hızla konserin verildiği binanın kapısından dışarı fırladı. Dışarıda bekleyen faytonlardan birinin içine kendini attı. Arabacı nereye diye sordu. Paderewski kederli bir edayla nereye olursa olsun diye sürücüyü yanıtladı. arabacı başı şapkasız gencin bir hale gibi yukarıya toplanmış kızıl saçlarına şöyle bir baktı. Kararlılıkla "Tamam, doğruca berbere gidiyoruz," dedi. Hepsinin üstüne tüy dikmişti bu. Paderewski ne berbere gitti, parlak kariyerinde bir daha Berlin'de konser vermeyi kabul etti. Berlin, Bülow ve berber, Paderewski'nin "Benden ne kadar uzak olurlarsa o kadar iyi," dediği üç beyleri oldu. Beste yapma izni. Bütün orkestra yönetmenleri gibi Richard Strauss 1864-1949 Alman besteci, orkestra şefi ve piyanist. Senfonik şiirleri ve Salome 1905, Elektra 1909, Der Rosenkavalier 1911 gibi operalarıyla ünlüdür. Yetenekli gençleri bir yandan deneyim kazanabilecekleri, bir yandan gelir sağlayabilecekleri bir yere yerleştirme sorunuyla karşılaşıyordu. Koruma altına aldığı gençlerden birini uzun tartışmalardan sonra büyük bir operaya yerleştirdi. Bu delikanlının çıraklık dönemini geçirdikten sonra kendisine kalıcı bir yer sağlayacağını umuyordu. Birkaç ay geçtikten sonra genç orkestra yönetmeni onu görmeye geldi. Strauss onu büyük bir içtenlikle selamladı. "İşler nasıl gidiyor?" diye sordu. "İyi, iyi," diye cevap verdi genç adam. "Biraz önce bir yıllık bir izin için başvuruda bulundum." "Bir yıllık bir izin mi? Neden?" "Neden mi? Operamı tamamlamak için." "Ne?" diye bağırdı Strauss. "Operayı tamamlamak için izinmiş. İyi ama gün 24 saat, 12'si çalışmak, 8'e uyumak için, bu da sana beste yapmak için 4 saat bırakır. Elinde bunca zaman varken kalkıp bana izin için başvurmak zorunda kaldığını mı söylüyorsun?" Kırdaki Ev. 1908'de Kongre kitaplarının halk şarkılarının derlenmesi işiyle görevlendirdiği Alan Lomax, 1915, 20. yüzyılın en önemli halk müziği araştırmacılarından biri, etnomüzikolog. Amerikan halk şarkıları bulmak üzere ülkenin kırsal bölgelerinde dolaşıyordu. Ateşli coşkusunun yanı sıra yanında taşıdığı tek şey kaba saba bir Edison kayıt makinesiydi. Texas'ta, San Antonio'da bir zamanlar Old Chisholm Trail'de aşçı olarak gitmiş bir zenciden söz edildiğini duydu. "Beni ona götürün," dedi. Yaşlı adamı kulübesinde bu denli sevimli bir dinleyiciye şarkı söylemeye can atar bir durumda buldu. Lomax kayıt makinesini kurdu, kendisine gölgede bir sandalye seçti. Böylece varlığı pek göze batmayacaktı. Kır saçlı zenci şarkılarını ardı ardına söylerken Lomax gözleri yarı kapalı, hiç ses çıkarmadan dinliyordu. Bunların çoğu Lomax'ın bildiği şarkılardı. Ama böyle şeylere alışkındı o. Halk şarkısı derlemek bir bekleme kumarıdır. Akşama doğru yaşlı adam hiçbir uyarıda bulunmadan Home on the Range Where the Deer and Antelope Play'i söylemeye başladı. Birkaç dörtlük ve nakaratı seslendirdi. Bunlardan birini Lomax hiç duymamıştı. Bunu birkaç kez tekrarlattı, plağa kaydetti ve sözlerini yazdı. İlk halk şarkıları derlemesi 1910'da yayımlandığında içinde Home on the Range'in söz ve müziği de yer alıyordu. Kitaptaki bu ve öbür şarkılar halk şarkısı tutkunları dışında kimsenin dikkatini çekmedi. Ama 1933'te bir gün Franklin Roosevelt bunu dinledi, çok hoşuna gitti. Bir süre sonra en sevdiği şarkının Home on the Range olduğunu bildirdi. Bir gece içinde çok tanınan, herkesin malı haline gelen, Amerika'da yakılmış gerçek bir halk şarkısı oluverdi. Şarkıyla ilgili bir yayın hakkı yoktu. Birçok şarkıcı bu şarkıyı plaklarında kullandılar. Konser programlarına aldılar, gece kulüplerinde, partilerde, aile toplantılarında söylendi. Home on the Range, John Lomax'ın sayesinde benimsenmiş, Roosevelt sayesinde herkesin malı haline gelmişti. Bahar Ayini Başarısız Olunca. Rus besteci Igor Stravinsky, Rusça tam adı Igor Fyodorovich Stravinsky, 1882-1971, Rus asıllı besteci, piyanist, orkestra şefi ve yazar. Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak sürekli Rusya dışında yaşadı. Ateş Kuşu 1910, Petruşka 1911, Bahar Ayini 1913 ve Orfeus 1947 gibi bale müzikleriyle ünlüdür. Paris'te Ateş Kuşu Balesi'ni bitiriyordu. Zihni tutsak prensi, büyücü Kostçey'in kötü tılsımından ateşten tüyleri olan bir kuşun kurtarmasını anlatan Rus peri masalı ile dolup taşıyordu. Tüm ilgisinin olup da Fraser'ın kitabı Sir James George Fraser 1854-1941 İngiliz antropolog, halk bilimci ve klasik edebiyat bilgini. Düşüncenin gelişimini büyük bir evrim şeması içine yerleştirdiği The Golden Book, A Study in Magic and Religion, Altın Dal, 1992 adlı yapıtıyla büyük ün kazanmıştır. Fraser'a göre evrimin en alt basamağında bulunan büyüsel düşüncenin yerini zamanla dinsel, sonra da bilimsel düşünce almıştır. The Golden Boat'un Altın Dal'ın sayfalarından bambaşka bir tabloya atlayıvermesini Stravinsky de açıklayamıyordu. Birden kendini baharın gelişini kutlayan bir pagan törenini olanca canlılığıyla düşünür bir durumda buluverdi. Hayalinde rahiplerin kurban olarak seçtikleri, rahiplerle paganların oluşturdukları halka içinde dans eden güzel mi güzel bir genç kız canlandı. Genç kız gitgide tükeniyor, sonunda düşüp ölüyordu. Bu tablo içini sızlattı. Onun için besteci olarak hayalinde canlanan bu tablonun esinlediği müziği yazmaktan daha doğal bir şey yoktu. Bale olarak bestelediği bu yapıta Le Sacre du Printemps, Bahar Ayini adını verdi. 28 Mayıs 1913'te Paris'te Théâtre des Champs-Élysées'de oyunu seyretmek üzere parlak bir izleyici kitlesi toplandı. Orkestra yönetmeni Pierre Monteux'du. Pierre Monteux, 1875-1964, 20. yüzyılın önde gelen orkestra şeflerinden, Beethoven'dan Stravinsky'ye, Honegger gibi 20. yüzyıl bestecilerine kadar uzanan zarif yorumlarıyla ünlüdür. Yapıtın koreografisini dansçı Nijinsky, Vaslav Nijinsky, Rusça tam adı Vaslav Fomich Nijinsky, 1890-1950, 20. yüzyılın ilk yarısının bir efsane haline gelen Leh Rus asıllı ünlü bale dansçısı yapmış, dekor ve kostümlerin tasarımını Stravinsky'nin arkadaşı Nikolaj Roerich için, Nikolay Konstantinovich Roerich, Nikolaj Roerich olarak da yazılır, 1874-1947, Diaghilev'in Rus balesinin dekorlarını hazırlayan ünlü Rus sahne tasarımcısı. Elinden çıkmıştı. Ve bu girişimin en mutlu biçimde gerçekleşmesi için yapımın sorumluluğu Bale Rus'un büyük emprezaryosu Diaghilev'e, Sergey Pavlovich Diaghilev, 1872-1929, baleyi plastik ve sahne sanatlarıyla bütünleştirerek yeniden canlanmasını sağlayan, 1909'da Paris'te kurduğu Bale Rus, Rus balesi ile ünlü Rus emprezaryo verilmişti. Bale tarihinin dünya premierlerinden biri olacaktı herhalde. Bahar Ayini bale tarihinin dünya premierlerinden biri olmasına oldu ama düşünülen türde değil. Çünkü partisyonun daha birkaç ölçüsü çalınmıştı ki izleyiciler arasında bulunan tutucular müzikten hoşlanmadıklarına karar verdiler. Kişner gibi gülüşmelerden yüksek sesli kahkahalara, ıslıklara ve müziği bastıran yuhalara geçtiler. Diğer dinleyiciler ise onları susturmaya çalışıyorlar ama öndekiler oturun ricaları yalnızca kopan şamatayı artırmaya yarıyordu. Diaghilev ışıkları trafik ışıkları gibi yakıp yakıp söndürüyor, böyle yaparak karşı gösteri yapanları susturacağını sanıyordu. Oysa onlar bir türlü susmak bilmiyorlardı. Kuliste bir iskemlenin üstüne çökmüş olan Nijinsky var gücüyle bağırarak tempo veriyor, dansçılara süflörlük ediyordu. Dansçılarsa ortalıktaki patırtıdan ne onu ne de şefin işaretleriyle icrasını sürdüren orkestrayı duyuyorlardı. Her şey bir karabasan gibiydi. Orkestra işitilebilen hiçbir sesin çıkmadığı bir müzik çalıyor, dansçılar müzikle hiç ilgisi olmayan bir ritimle fırıl fırıl dönüyorlar, bayılan kadınlar salondan dışarı çıkarılıyor, dinleyiciler ise bir sürü satir gibi zıvanadan çıkmış bir halde yerlerinden sıçrayıp duruyorlardı. Besteci o akşam erkenden sahneden ayrıldı. Bu şokun etkisiyle sonraki 6 haftayı bir sanatoryumda geçirdi. Bir bardakta fırtınayı koparan sorun, Stravinsky'nin ilkel coşkuların tümünü çok iyi betimleyen bir müziği tasarlamış olmasıydı. Barbar ritimler, birbiriyle çakışan kakışımlar ve çılgın melodiler izleyicilerde kabul etmekten utandıkları heyecanlar uyandırıyordu. O yüzden bestecinin geleneksel formlara saygısızlığını kınıyorlar, özellikle de yapıtı özgün bir yaratı, belki de bir deha eseri kılan, birbiriyle nöbetleşen soğuk bir biçimde mistik ve hesaplı bir biçimde yaban olan niteliklerini horluyorlardı. Müzik eleştirmenleri ise Paris'teki öbür bale temsillerinde yargılarını yeniden gözden geçirmek fırsatlarına sahip oldukları halde sıradan izleyicilerden hiç de daha insaflı değildiler. Çok garip olmasına karşın İngilizler yapıtı Manş'ın karşı yakasındaki sanata sözüm ona hoşgörülü komşularından daha hoşgörülü karşıladılar. Le Sacre bir yıl sonra Monte yönetiminde konser salonunda balesiz olarak icra edildiği zaman gerekli ilgiye kavuştu. Bu defa yapıt daha salim bir değerlendirme ile karşılandı. Kimi eleştirmenler hiç olmazsa önceleri ağızlarından çıkan sözleri yutacak kadar insaflı davrandılar. Bugün ise bahar ayini konser salonlarında program müziği olarak yerini bulmuştur. İlkel parça. Rio de Janeiro'da bir tiyatronun lobisindeki orkestra, temsile gelen ya da temsilden ayrılan ya da orada dolaşan kişileri eğlendirmek için çalıyordu. Viyolonselci sandalyesinde oldukça ilginç bir insan olan Hector Villa-Lobos oturuyordu. Hector Villa-Lobos, 1887-1959, Brezilyalı besteci. Villa-Lobos, Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarına gitmiş, o güne kadar bilinmeyen köylerdeki ilkel insanların halk şarkılarını derlemişti. Villa-Lobos'un kendine özgü bir beste yapma tarzı vardı. Bu halk şarkılarını derlemekle kalmıyor, armonize ettiği kayıtları kendi yapıtlarında da kullanıyordu. Sanat yaşamının daha sonraki dönemlerinde hatta New York'un gökdelenler silüetini orkestralamış ve bu yapıtı 1940 New York Dünya Fuarı'nda çalınmıştı. Ama biz ondan öncesine dönelim. Bu öykünün yaşandığı 1919'da Villa-Lobos'u arkadaşları orkestranın ara sıra besteler de yapan bir viyolonselcisi olarak tanıyordu. Bu parçaları çalmaktan da hoşlanırlardı. Bu özel gecede lobide dolaşanlardan biri de o sırada Güney Amerika turnesinde olan piyanist Arthur Rubinstein'dı. Orkestra aniden genç viyolonselcinin ezgilerinden birine başlayınca Rubinstein kulak kesildi. Yeni bir ses, insanı kavrayıveren bir müzik diliyle karşı karşıyaydı. Orkestra şefine, "Bu yapıtı hiç dinlememiştim. Nedir bu? Bestecisi kim?" diye sordu. Bu sırada Villa-Lobos viyolonselde sandalyesine iyice gömüldü. Yüzü pancar gibi kıpkırmızı olmuştu. Onu usulünce Rubinstein'a takdim ettiler. Piyanist Villa-Lobos'a iltifatlar yağdırdı, dinlediği yapıtı övdü, daha başka parçaları olup olmadığını sordu. Hector, "Evet var," diye yanıt verdi. Beklemediği bu övgü karşısında dili tutulmuş gibiydi. "Rica etsem onları bir ara oteldeki odama getirir misiniz? Onları görmek, dinlemek isterim."